家ビグ。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 2 Temmuz 2019 Salı. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Nuri Göktaş var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-34-19 ve 0090-312-463-34-21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Doktor Murat Yılmaz'la birlikte değerlendireceğiz. Sonra sporda yaşanan gelişmelere bir göz atacağız. Bu kez stüdyomuzda konuğumuz spor yazarı Hasan Ötkün olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bir telefon bağlantımız olacak. TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç hattımızda olacak. Kıbrıs'ta yaşanan gelişmeleri bize aktaracak. Bugün son konuğumuz Orsam Suriye Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan olacak. Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri değerlendireceğiz. Milliyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Milliyet gazetesinin manşeti piyasalarda yaz bereketi. G20 zirvesi piyasalarda moralleri artırdı. Türkiye'nin kredi risk primi 380'e geriledi. Dolar 5.62'ye kadar düşerken borsa 100 bine dayandı. Uzun süredir beklenen G20 zirvesinin ardından piyasalar nefes aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Osaka'daki görüşmesinden alınan sinyaller moralleri yükseltti. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 99.169 seviyesine yükselirken dolar kuru 5.62 liraya kadar indi. Türkiye'nin kredi risk primi ise 380 seviyesine geriledi. Banka hisseleri öncülüğünde başlayan yükseliş ise yine banka hisseleriyle devam ediyor. Banka sektör endeksi günün ilk yarısında %6.14 oranında değer kazanarak 143.416 seviyesine yükseldi. Banka hisselerindeki çıkışı %4'lük yükselişle teknoloji hisseleri izledi. Temettü 25 hisseleri ise %3.3 ile her ikisinin gerisinden geldi demiş Milliyet gazetesi. Hemen aşağıda bir başka haber var. Turizmde rekor yılı. Turizmde yılı 50 milyon turistle kapatmak için kararlı olan Türkiye, hedefe doğru hızla ilerliyor. Turizmcilerin hedefi Türkiye'ye 2019'da 35 milyar dolar gelir sağlamak. Antalya, Haziran'da 185 ülkeden 2.282.834 turist ağırladı. 6 ayda kente gelen turist sayısı %16.84 artışla 5.344.000'e ulaştı. Hürriyet Hürriyet gazetesinin manşeti "Kumpas tarihe gömüldü." Bir ihbarla 2007'de başlayan, aradan geçen yıllarda yüzlerce insanın mağdur olduğu Ergenekon davası, dün verilen 235 beraat kararıyla resmen sona erdi. Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen Ergenekon davası ikinci kez karara bağlandı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, tüm sanıkların Ergenekon adı altında örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, örgüte yardım etmek suçlarından delil yetersizliğinden beraatine karar verdi. Savcı da mütalasında örgütün varlığının saptanamadığını söylemişti. Mahkeme 20 sanık için örgüt üyeliği dışında diğer suçlardan çeşitli cezalar verdi. Bunlardan 9'unun hükmünün açıklanması ertelendi. Soruşturmanın başlamasına neden olan el bombalarının sahibi olduğu öne sürülen emekli assubay Oktay Yıldırım da 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı demiş Hürriyet gazetesi. Hemen yanda bir haber daha var. Kaçırılan 6 Türk 40 saatte serbest demiş Hürriyet gazetesi. Libya'da geçtiğimiz cumartesi akşamı kaçırılan 6 Türk, Milli Savunma ve Dışişleri Bakanlığı'nın çok sert uyarıları sonrası dün öğle saatlerinde serbest bırakıldı. Alıkonulan Türk vatandaşlarının ikisinin Nesa Sercan gemisinde, dördünün de çeki işlemlerini yapan römorkörde çalıştığı kaydedildi. Geminin çalışanları ilettikleri mesajda, "Darp yok, psikolojimiz bozuldu," dediler. Dışişleri kaynakları, Türk denizcilerin serbest kalmasından sonra kendi istekleriyle bölgede kalıp çalışmaya devam edeceklerine ve Libyalı şirket sahibiyle gemiye gittiklerine dair bilgi alındığını söyledi diyor Hürriyet gazetesi. Sabah gazetesinin manşeti 15 Temmuz'un can yoldaşları. Çocukluktan beri arkadaş olan Cennet ve Kübra 15 Temmuz'da yan yana şehit düştü. Polis özel harekatın iki kahramanının yerine şimdi anneleri can yoldaşı. Cennet Yiğit ve Kübra Doğanay lisede birlikte okudular. Polis akademisini bitirip birlikte özel harekata katıldılar. Sur'da PKK terörüne karşı omuz omuza mücadele ettiler. 15 Temmuz gecesi hain FETÖ'cülere direnişte de yan yanaydılar. Özel harekata atılan bombayla şehadete birlikte yürüdüler. Yaşları daha 23'tü. Ölüm bile onları ayıramamıştı. İki kahramanın kaderi annelerini de kader arkadaşı yaptı. Huriye Yiğit ve Hikmet Doğanay şehit annesi oldukları için gururlu. Evlatsız olunur ama vatansız olunmaz. Onlar cennette, biz burada hep beraberiz dediler. Türkiye gazetesinin manşeti S-400 doları vurdu piyasalarda G20 rüzgarı. Trump'la Erdoğan'ın Japonya'daki görüşmesinin olumlu neticelenmesi piyasaları coşturdu. Dolar 5.59'lara kadar geriledi, borsa yükseldi. G20 zirvesinden hem dünya hem Türkiye için müjde gibi mesajlar çıktı. Aylardır süren S-400 krizinin çözülmesinin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'le ticaret savaşını bitirme sinyali vermesinin ardından uluslararası piyasalarda yükseliş eğilimi başladı. Bu rüzgardan en çok istifade eden ülkelerden biri Türkiye oldu. Haziran ayında 5.90'ları aşan dolar, Trump'ın açıklaması ve Fed'in faiz indirimi yapacağı beklentisi sebebiyle dün 5.59'lara kadar düştü. Borsa İstanbul ise 99.970 puana kadar yükseldi. Geçtiğimiz hafta sonunda 268 lirayı gören gram altın ise riskin azalmasıyla 252 liraya kadar geriledi. Temmuz ayının Haziran'dan daha iyi olacağını düşünen analistler, bu olumlu görünüm birkaç ay daha devam eder değerlendirmesini yaptı. Uzmanlar, Fed'in faiz indirimi kararının ticaret savaşlarının sebep olduğu olumsuz eğilimleri de tersine çevirebileceği vurgusunu yaptı demiş Türkiye gazetesi. Hemen yanda Kıbrıs'a şüpheli füze başlığı var. Akdeniz'de bildik oyunlar demiş Türkiye gazetesi. Türkiye'nin devre dışı bırakılmak istendiği Doğu Akdeniz'de ilginç gelişmeler yaşanıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Rus yapımı S-200 füzesi düştü. Suriye'nin Laskiye sahilinden ateşlendiği tahmin edilen füzenin İsrail'in saldırıları üzerine ateşlendiği, birinin kontrolden çıkarak Kuzey Kıbrıs'a yöneldiği iddia edildi. Star gazetesinin manşeti ekonomiye G20 dopingi. G20 zirvesinde S-400 krizini bitiren görüşme ve Amerika Birleşik Devletleri Çin ticaret savaşındaki geçici ateşkes piyasalarda olumlu karşılık buldu. Dövizde sert düşüş yaşandı. Borsa yükseldi. Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri değer kazandı. Hafta sonu yapılan G20 zirvesinden gelen olumlu hava ekonomiye yansıdı. Başkan Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın S-400 ve F-35 krizlerini bitiren mesajlarıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri-Çin arasında tıkanan ticaret müzakerelerinin yeniden başlatılma kararı hem küresel hem de iç piyasalara rahat bir nefes aldırdı. İlk işlem gününde dövizde %2'lere varan ciddi düşüş yaşandı. Borsa İstanbul güne %3 primle başlarken ekonomik büyümenin öncü göstergesi İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Endeksi Haziran'da 47.9 puanla son bir yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Sanayi çarklarının hızlandığını gösteren endeks, istihdam ve üretimi tetiklerken enflasyonda da ciddi düşüş beklentisi nedeniyle ekonomistler 2019 sonu enflasyon ortalamalarını %15.25 olarak revize etti demiş Star gazetesi. Hemen yandaki haberin başlığı kukla darbeci Hafter zoru görünce Türkleri bıraktı. Libya'da darbeci Hafter güçlerinin alıkoyduğu 6 denizci Türkiye'nin meşru hedef olursun tepkisi üzerine serbest bırakıldı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın sonucu ağır olur. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in haydutça eylemi derhal sonlandırın açıklamaları darbeci Hafter'e geri adım attırdı. Serbest bırakılan 6 Türk gemicinin Libyalı şirket sahibiyle gemiye döndüğü ve kendi istekleriyle çalışmaya devam ettiği öğrenildi demiş Star gazetesi. Diriliş Postası'nın manşeti tekrarlanırsa dersini veririz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de rejim güçleri tarafından Mehmetçi'ye yapılan saldırı için gözlem noktalarımızda askerimiz şehit düştü. Gerekli karşılığı verdik. Eğer bir daha olursa gerekli dersi almaya devam edecekler, dedi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti Akdeniz'in yeni piyonu. Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki enerji savaşında yeni piyonu Libya'nın darbeci generali Hafter oldu. Türk hedeflerini vurmakla tehdit eden Hafter yönetimi, Ankara'nın meşru hedef olursun şeklindeki ultimatumunun ardından dün geri adım atıp alıkoyduğu 6 Türk denizciyi serbest bıraktı. Yeni Birlik gazetesinin manşeti yatırım yapan memnun. Erdoğan'dan Japon girişimcilere Türkiye çağrısı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemize yatırım yapıp da memnun kalmayan, sıkıntı ve sorunlarına çözüm bulmayan hiçbir girişimci yoktur. Bizler uluslararası doğrudan yatırımları bilfiil kurumsal olarak destekliyoruz, dedi. Akşam gazetesinin manşeti Amerika Birleşik Devletleri S-400 için fazla diretemez. Hindistan'ın ünlü savunma uzmanlarından Shawila, Washington'un ülkesi ve Türkiye'ye yönelik S-400 tehditlerini akşama değerlendirdi diyor gazete. Bizi Türkiye'den ayıran önemli nokta NATO üyesi olmamamız. Ancak iki bağımsız ülkeyiz. Amerika Birleşik Devletleri yüksek perdeden konuşsa da bu güçlü duruşlar karşısında tehditleri ileri götüremeyeceğini biliyor. Öte yandan Trump son derece ticari düşünen bir başkan. Türkiye ve Hindistan'la gerilerek kazanacağı para ortak olarak kazanacağından daha azsa baskıdan vazgeçecektir. Ben krizde bu noktaya gelineceğini düşünüyorum dedi. Yeni Akit gazetesi bugün manşet turumuzun son gazetesi olacak. Yeni Akit gazetesinin manşeti işte yeni Türkiye'nin gücü. Ulusal mutabakat hükümetine verdiği destek sebebiyle Türkiye'yi düşman ilan eden ve önceki gün 6 Türk'ü kaçıran Hafter, Ankara'nın vatandaşlarımızı bırakmazsanız meşru hedef haline geleceksiniz çıkışı sonrası işçilerimizi serbest bıraktı.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Rasim Kılıç hattımızda bizi bekliyor. Rasim Kılıç günaydın.
Arzu Tükkan Hanım günaydın. Kolay gelsin.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Ankara'nın gündemi bir hayli yoğun. Meclisin gündemiyle başlayalım. Ankara'nın gündemini aktarmaya. Bugün Salı mecliste grup toplantıları var. İlk olarak İYİ Parti grup toplantısına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kürsüde olacak. Saatler 09.45'i gösterdiğinde. Saat 10.45'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuşacak. Tabii ki gündeme dair mesajlar vermesi bekleniyor. Saatler 13.30'u gösterdiğinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında kürsüde olacak. AK Parti bugün grup toplantısı yapmayacak. Zira Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Uzak Doğu turu devam ediyor. Dün Japonya temaslarını tamamlamıştı Cumhurbaşkanı. Bugün de Çin'de temaslarını sürdürecek. Ve tabii Meclis Genel Kurulu'nda teklifler de görüşülmeye devam ediyor. Hem genel kurulda hem de komisyonlarda tekliflerle ilgili görüşmeler devam edecek. Ankara'nın bir diğer önemli gündem maddesi şüphesiz 15 Temmuz hain darbe girişimine yönelik davalar. Sincan yerleşkesinde bu davalar görülmeye devam ediyor. Akıncı Üssü Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı davasında tanık beyanlarıyla devam ediliyor. İçişleri Bakanlığı bugün aylık bilgilendirme toplantısı yapacak ve Haziran ayında meydana gelen faaliyetlerle ilgili bilançoları açıklayacak. Özellikle terörle mücadeledeki rakamlar merakla bekleniyor. İçişleri Bakan Yardımcısı ve aynı zamanda Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı bu basın toplantısını düzenleyecek diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
Rasim Kılıç teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Günaydın Arzu Hanım, hoş bulduk.
Evet, bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi, manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da temaslarda bulundu. Hem Japon İmparatoru Naruhito ile bir araya geldi İmparatorluk Sarayı'nda, hem de Japon iş insanlarıyla bir araya geldi. Daha çok ticari meseleler konuşuldu. Nasıl değerlendireceksiniz genel olarak G20 zirvesini ve Japonya ziyaretini?
Evet, bu G20 zirvesi, bugün Sabah gazetesi de ekonomi sayfasında G20 rüzgarı piyasaları uçurdu diye vermiş. Gerçekten bütün piyasalarda olumlu gelişmeler var. Türkiye'de de var. Faizler düştü. İşte dolar, euro da düşüş var. Borsada nispi olarak bir artış var. Ayrıca daha genel olarak Türkiye'nin turizm verilerinde, ihracatında ciddi bir artış söz konusu. %10'un üzerinde artışlar bunlar. Bu bakımdan G20'deki hava genel olarak müsbet, ama Türkiye ile ilgili kısmında özellikle Türkiye ile ilgili S-400'ler ve F-35'ler üzerinden Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerindeki problemlerin bir kırılmaya yol açabileceği endişesi ve bunun da piyasaları geçtiğimiz sene galiba 10 Ağustos'tu, hani bir doların, dövizin sıçramasıyla, evet, başlayan o türbülans hatırlanarak yine yurt dışı odaklı böyle bir baskı, tazyik, operasyon mu gerçekleşecek endişesi vardı. Ama Türkiye o döneme nispetle bugün çok farklı bir yerde. Bir defa her şeyden evvel ekonomik verilerde çok ciddi değişiklik var. Dövizle ilgili hani öyle bir sıçramayı engelleyecek problemler çözülmüş durumda. Ayrıca Türkiye bu noktada gerçekten haklı. S-400'ler meselesinde bu haklılığını G20'deki görüşmede Trump kamuoyunun önünde işte Türkiye'nin haklılığını ifade ederek, Türkiye'ye adaletsizlik yapıldığını teslim ederek başladı ve Türkiye'nin tezlerini adeta dile getirdi. Hani tekrar etti. Geçmiş dönemdeki demokratları ve bilhassa Obama'yı eleştirdi. Onlar da tabii şu anda seçim havasına girmiş durumdalar. İçeride böyle bir hesaplaşma da söz konusu. Ama daha genel olarak Türkiye'nin bu G20 dolayısıyla dünyadaki artan ehemmiyeti, jeopolitik önemi, ekonomi alanındaki kabiliyetleri Türkiye'nin bu alandaki haklılığının kabul edilmesine yol açıyor. Evet. Ve içeride de aynı zamanda onu ifade edelim. Türkiye'nin seçim süreçlerini tamamlamış olması, mevcut iktidarın 4 yıl daha Türkiye'yi yönetecek olması, bu manada siyasi ve ekonomik istikrarın 4 yıllık bir süre için devam edecek olması Türkiye'nin elini güçlendirdi. Bunun neticesinde de işte G20'de ilk kalemde S-400'ler, F-35'ler üzerinden kamuoyuna yansıyacak şekilde Türkiye'nin tezlerinin düne nispetle daha Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından da kabul edilebilir noktada olduğunu gösterdi. Muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisinde daha önce olduğu gibi Trump'la bir takım kurumlar arasındaki açı farkı önümüzdeki günlerde yeniden ortaya çıkacak. Ama önemli olan nokta şu, onlarda bir açık farkı var ama Türkiye'de yok. Türkiye kararlı olduğu bu noktada S-400'ler, F-35'ler meselesinde istikrarlı bir şekilde pozisyonunu koruyor ve bu pozisyonunu da dünyada rahatça anlatabiliyor. G20 bunun platformu olmanın yanı sıra aynı zamanda Türkiye'nin bilhassa ihtiyaç duyduğu yabancı sermaye, teknoloji alanlarında ve turizm alanlarında işbirliğini, ticaret alanlarında işbirliğini artırabileceği bir zemin teşkil etti. Amerika Birleşik Devletleri ticaretin artırılması ile ilgili taahhütünü tekrarladı. Bu önemli çünkü ciddi bir meblağdan bahsediyoruz bu artış düzeyinde. Ayrıca Türkiye'nin bilhassa bu yabancı sermaye ve teknoloji alanlarında Çin'le, Japonya'yla, keza turizm alanlarında ciddi bir işbirliğine yönelme gayreti içerisinde olduğunu görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Çin'le de ayrıca görüşüyor. Japonya'yla görüştüğü gibi. Bunlar dünyanın önemli ülkeleri. G20'ye katılan bütün ülkeler önemli olmakla beraber özellikle bu ülkeler önemli. Teknoloji transferini esas alan işbirliği, ticaretin artırılması ve turizm alanlarındaki işbirliği mesela yine bugün basında vardı. Sadece Kapadokya bölgesine 1 milyon Japon turistin gelme ihtimalinden bahsediliyor. Bu gerçekten hani Kapadokya bölgesiyle beraber hani iç Anadolu turizmini fevkalade hareketlendirecek bir şey. Bu manada Türkiye'nin ticaret, turizm, ekonomi alanlarında gayretlerinin G20 seviyesinde de arttığını görüyoruz. Ayrıca Türkiye'nin hani jeopolitik önemi ve buna bağlı olarak bölgesinde gerçekleştirdiği dış politika atakları, savunma sanayindeki, istihbarat alanındaki gelişmelerinin semerelerini topladığını görüyoruz. Belki biraz sonra konuşuruz. İşte bu tam bu sıralarda G20 problem zirvesinin gerçekleştiği dönemde Türkiye Libya'da bir problemle karşılaştı ve o problemi de hani bir yandan açık diplomasiyle bir yandan kapalı diplomasiyle halledecek bir noktaya geldi. Bu problemin ortaya çıkmasının sebebi de Türkiye'nin bölgede artan gücü ve bu güç karşısında hani Türkiye'yi hep konuştuğumuz gibi Orta Doğu, Doğu Akdeniz denkleminden çıkarma veya onu tecrit etme gayretlerinin karşı karşıya gelmesi bu önümüzdeki günlerde sık sık karşımıza çıkacak, çıkıyor da ve Türkiye'nin her alanda pozisyonunu tahkim ettiğini bu konuda hani Türkiye'nin milli egemenliğini ve milli menfaatlerini koruyacak bir noktada durduğunu, kararlı bir şekilde durduğunu görüyoruz.
Peki şimdi bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de olacak ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüşecek. Bu ziyareti değerlendirmenizi isteyeceğim. Öncesinde de Çin'in İngilizce'ye yayın yapan bir gazetesinde Global Times'ta bir de Çin gazetesinde makalesi yayınlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Siz nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi Çin ve genel olarak Avrasya'nın ekonomik ağırlığı artıyor Arzu Hanım. Yani bu hani verilere de yansıyor. Mesela hani şöyle örnekler veriliyor. Evvelden dünyadaki uçuş grafiği bakımından merkez hani Batı Avrupa'dayken bu her sene doğuya doğru kayıyor ve Türkiye'nin de bu manada ağırlığı, önemi artıyor. Çünkü ekonomik ağırlık batıya kayıyor. 200 yıldır ilk defa doğuya kayıyor. 200 yıldır ilk defa bu dünyanın doğusundaki ekonomik veriler batıyı geçme temayülünde ve giderek de bu ivmenin devam ettiğini görüyoruz. Çin bu alanda başka ülkeler de var tabii. Hindistan gibi, Endonezya gibi, Pakistan gibi. Ama özellikle Çin nüfusu ve istikrarlı yapısıyla çok ciddi bir ekonomik atılım gerçekleştirdi. Şimdi Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasında bu manada devam eden bir ticaret savaşları var. Ama o ticaret savaşlarının tabii dünyayı etkileyecek. Fakat ticaret savaşları her ne olursa olsun Çin'in ekonomik ağırlığının artacağını söyleyebiliriz. Türkiye ile ilişkisini Türkiye bu manada işte Çin'in yol kuşak projesi var. Orada temel geçiş ülkelerinden birisi buna destek veriyor. Bu eski İpek yolunun yeni modern araçlarla, imkanlarla, teknolojiyle yeniden canlanması anlamına geliyor. Buradaki maksat ne? Hani sadece yol yapmak mı? Değil, ticareti ucuzlaştırıyor Arzu Hanım. Yani sizin gemiyle yaptığınız ya da hava yoluyla yaptığınız ticareti şimdi birbirine entegre edilmiş karayolları ve bilhassa demir yollarıyla yaptığınızda işte konteyner başına ödediğiniz ulaştırma ücreti azalıyor. Aradaki anlaşmalar marifetiyle de işte navlun gümrük bedelleri vesaire azalıyor ve aynı zamanda süre azalıyor. Yani birbirine entegre ettiğinizde daha kısa sürede gidebiliyor. Sürede biliyorsunuz hani özellikle bu besin söz konusu olduğunda önem arz ediyor. Tabii bütün bunlar Türkiye'nin bölgeye entegre olmasına da yol açıyor. Türkiye'nin bu bölgeyle ticareti artıyor. Çin'in yanı sıra özellikle Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin varlığı Türkiye'nin bölgeye ilgisinin önemli sebeplerinden birisi. Çin'den hani ticaretin artışının yanı sıra bir takım stratejik alanlarda tıpkı Rusya ile yapıldığı gibi işbirliğine yönelebilir. Her ne kadar yine Batı İttifakı ile Çin arasında, bilhassa Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında problemler olsa da Türkiye'nin batıdaki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bahsettiğimiz Doğu Akdeniz, Orta Doğu'daki Türkiye'nin milli menfaatleriyle bağdaşmayan tavrı dolayısıyla onu dengeleyecek alanlara yönelmesi neredeyse kaçınılmaz. Rusya ile beraber Çin, işte hatta Japonya, Hindistan gibi ülkeler böyle bir Türkiye'yi dengeleme imkanı veriyor. Çin'le ticaret, teknoloji transferinin yanı sıra aynı zamanda belki Çin'den sermaye aktarılması veya uzun dönemli borç alınması gibi ilişkiler de geliştirilebilir. Bu manada Çin'in büyük bir potansiyelinin olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca dediğim gibi Türkiye için hani kültürel havzası itibariyle de Çin'le yakın ilişkiler kurmak durumunda. Çünkü Çin'in Asya'daki artan gücü özellikle bizim ana vatanımız olarak gördüğümüz işte Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan'da da bu ülkenin gücünün artması anlamına geliyor. Türkiye'nin bu manada orada Çin'le ya da bu bahsettiğimiz akraba topluluklarla, ülkelerle müşterek işler yapması da imkan dahilinde.
Evet, bu ziyaretlerin sonuçlarını daha değerlendirmeye devam edeceğiz. Ama Libya'dan gelen bir haber önemli. Libya'da geçtiğimiz cumartesi akşamı 6 Türk'ün kaçırılması olayı var. Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı çok sert uyarılar yaptı bu olayla ilgili. Dün öğle saatlerinde bu 6 kişi serbest bırakıldı. Ancak genişte yer ayrılmış gazetelerde bu habere siz nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi Arzu Hanım, genel olarak Orta Doğu'da, Doğu Akdeniz'de bu Arap Baharı'nın etkisini kırmak, buradaki ülkeleri parçalamak, bu ülkelerin birbirleriyle, Türkiye ile işbirliği halinde Batı ve bilhassa İsrail karşısında bir ortak paydada birleşmesini engellemek için ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Batı, İsrail ile müşterek çok ciddi demokrasiyle, hukuk devletiyle, insan haklarıyla bağdaşmayacak eylemlere imza attılar. Bunların içerisinde, bu ittifakın içerisinde ne yazık ki bazı Arap ülkeleri, Körfez ülkeleri de var. Özellikle otoriter rejimleri garanti altına alabilmek, bu ülkelerde başlayan, Arap Baharı ile başlayan demokratikleşme, çoğunluğun yönetme hakkı ve buna bağlı olarak da o ülkelerin milli menfaatlerini ya da bölgenin menfaatini esas alan dış politikasını kırmak maksadıyla çok ciddi operasyonlar gerçekleştirildi. İşte Suriye'de yaşanan iç savaşı bu perspektifin dışında değerlendiremeyiz. Bu kadar uzamasının sebepleri arasında bunlar var. Keza işte Libya'da, özür dilerim, Lübnan'da, Filistin'de yaşananlar, bu bilhassa Yemen'de yaşananlar, nihayetinde işte Sudan'da yaşananları görüyoruz, darbe vesaire teşebbüslerini. Libya'da bu hani perspektiften ne yazık ki payını aldı. Libya'daki geçiş daha yumuşak, muhtedil olabilecekken Libya'yı bir parçalama projesi devreye girdi. Adeta bölme projesi devreye girdi. Ve bu işte şu anda Türkiye'ye karşı açıklamalar yapan grubu Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, o Körfez ülkeleri destekliyor. Bu grup Libya'daki halihazırdaki bu ulusal birlik hükümetini ortadan kaldıracak, onu akamete uğracak hamleler içerisinde dışarıdan aldığı destekli. Türkiye ise meşru güçleri destekliyor ve Türkiye'nin desteğinin sayesinde bu General Hafler'in komutasındaki grup başarısızlığa uğradı. Böyle olunca da bunlar bir terör kampanyasıyla Türkiye'yi korkutabileceklerini düşündüler. Türkiye'nin oradaki biliyorsunuz Libya ile çok yakın ilişkilerimiz vardı. Ticari, ekonomik ilişkilerimiz de söz konusuydu. Kaldı ki hani buraları nihayetinde Osmanlı ülkeleri olduğu için çok ciddi, hani bizim halihazırda unuttuğumuz ama sosyolojinin unutmadığı karşılıklı alışverişler, gidiş gelişler, kültürel bir hafıza söz konusu. Burada 6 tane Türk kaçırıldı. İşte bunlar üzerinden de Türkiye'yi tehdit eden bazı açıklamalar yaptı bu General Hafter'in sözcüsü. Türkiye'de pek alışkın olmadığımız aslında hani genel olarak hani işbirliğini falan esas alan ama burada işbirliği yapacak bir aktör de yok. Yani işte Libya'daki parçalanmanın bir tesiri ve arkasındaki güçler de belli. Türkiye bu gruba karşı çok sert açıklama yaptı ve meşru hedef haline geleceklerini yani silahlı güç kullanacağını açıkça ifade etti. Bunun neticesinde de bu 6 kişi serbest bırakıldı. Ama hala oradaki Türkleri taciz etmeye devam ediyorlar. Çünkü Türkiye orada istikrarı kurdukça Libya'nın bütünlüğü, problemlerini muhtedil, makul bir şekilde çözme kabiliyeti gelişiyor. Halbuki onlar Libya'daki problem Libyalıların lehine çözülsün istemiyorlar. Buradaki parçalanma neticede özellikle Mısır'ın üzerinde bir tazyik oluşturacak. Mısır'ın bölgedeki diğer aktörlerin bu akıbetle karşılaşmamak için Batı'yla, İsrail'le işbirliğini devam etmek mecburiyetinde kalması, onun üzerinde bir tazyik olması arzu ediliyor. Türkiye'de her alanda olduğu gibi Libya'da da bu tezin karşısında boy gösteriyor. Çünkü Türkiye şunu da biliyor ki eğer bunlar başarılı olursa bölgenin hani bir yüzyıla daha kaybolacak, bölgedeki iç savaşlar, anlaşmazlıklar devam edecek ve İsrail'in insan hakları ihlalleri, Filistin sorununun devamı, Filistin sorununun mahiyet değiştirmesi, göçler, bütün bunlar da devam edecek. Aynı zamanda bütün bunların Türkiye'nin biraz önce söylediğimiz Doğu Akdeniz'deki petrol, doğalgaz menfaatlerine yönelik onlara saldırgan bir perspektifle bakan ittifakla ilişkisi de ortada. O yüzden Türkiye'de bunlarla sahada her alanda mücadele ediyor. Yani sınırlarında değil sadece. Libya'da da mücadele
evet,
ediyor.
Evet. Peki. Bir diğer önemli olay da Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Suriye hava savunma sisteminin İsrail jetlerine karşı ateşlediği bir S-200 füzesi Lefkoşa yakınlarına düştü. Bazı gazetelerde şüpheyle karşılanmış. Siz nasıl değerlendireceksiniz?
Tabii yani teknik durumu bilmiyorum ama bu özellikle problem Türkiye'nin hava savunma sistemine sahip olma, hava savunma alanındaki eksikliklerini giderme konusundaki yaklaşımının ve hani acelesinin, kararın ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor. Bölgede istikrarsız bir coğrafya söz konusu ve aynı zamanda yarın öbür gün ne olacağını bilemeyeceğimiz bir takım yapıların eline bu tür silahlar geçebilir ve dolayısıyla Türkiye bu silahlar karşısında ülkesini sadece askerlerini değil sivil hedeflerini de ekonomik hedeflerini de korumak durumunda. O yüzden de S-400'ler ve ona bağlı olarak işte Türkiye'nin yerli olarak geliştirmeye çalıştığı hava savunma sistemi fevkalade önemli. Bakınız o füze eğer bir yerleşim yerine düşmüş olsaydı bugün bir katliamdan bahsediyor olacaktık. Anlaşıldığı kadarıyla bu Suriye hava savunma sisteminin hani ateşlediği bir füzenin Kuzey Kıbrıs'a düşmesiyle neticelenmiş. Buna benzer daha önce Antep civarına düşmüş bir füzeden de bahsediliyor. Bu bölgedeki hani istikrarsızlık, bölgedeki problemle beraber özellikle Türkiye'nin hava savunma konusundaki S-400'ler ve bağlı entegre sistemler konusunda ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Yani bu bölge bu istikrarsızlığı devam ettirdiği sürece Türkiye'nin bu alanda kararlı bir şekilde vatandaşlarını, ekonomik, sivil hedeflerini, askeri hedeflerini korumak durumunda olduğu açık.
Peki, şimdi bir de Diriliş Postası'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması var. Suriye'de rejim güçleri tarafından Mehmetçi'ye yapılan saldırı için gözlem noktalarımızda askerimiz şehit düştü, gerekli karşılığı verdik. Eğer bir daha olursa gerekli dersi almaya devam edecekler dedi. İdlib'de yaşanan gelişmeler de önemli. Siz nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi bu bütün problemler, bahsettiğimiz problemler zaman zaman yoğunlaşıyor veya bir takım hani yol ağzına geliyor. O anlarda bazı gruplar Suriye rejimi gibi, İsrail gibi bazen de bir takım terör örgütleri bu durumu suistimal ederek kendilerince avantajlı olacakları hamleler gerçekleştiriyorlar. Suriye rejimi de böyle bir hesap neticesinde İdlib'deki Türk gözlem noktalarına taarruzlarda bulundu. Yani bu Türkiye'nin azmini, iradesini denemeye çalışıyor. Türkiye'de buna anladığımız kadarıyla çok şiddetli bir cevap verdi. Sayın Cumhurbaşkanı bunun altını çiziyor. Suriye'deki rejimin zaman zaman bahsettiğimiz gibi yanlış hesaplarının neticesinde zaten buraya geldik. Yani Suriye'deki rejim yanlış hesaplar yaptığı için Suriye halkı bu kadar eziyet çekti, iç savaş yaşadı. Şimdi bu yanlış hesaplarını hani Türkiye'yi de denkleme dahil edecek bir şekilde devam ettirmesinin ne kadar ağır maliyetlere yol açabileceği Suriye rejimi nezdinde bir kere gösterilmiş oldu. Sayın Cumhurbaşkanı bunu hatırlatıyor ve aynı zamanda Irak, Suriye ve Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin pozisyonunda Türkiye'nin ne kadar kararlı olduğunun altını çiziyor. Buna ihtiyaç var. Biraz önce bahsettiğimiz gibi Arzu Hanım, yani Libya'dan daha konuşmadık. O Filistin mesela meselesiyle ilgili bu Körfez'de yapılan garip toplantı, işte burada Filistinlere biçilen rol, bütün bunlar Orta Doğu'daki kazanın kaynadığını ve Türkiye'nin burada gerçekten bir beka meselesiyle karşı karşıya olduğunu, çok temkinli, kararlı olması lazım geldiğini gösteriyor. O yüzden de zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanı bir yandan hani dış politika meselesini hatırlatırken icap ederse burada sıcak hani güç kullanmak suretiyle de Türkiye'nin menfaatlerini koruyacak bir pozisyonda olduğunu sadece Suriye rejimine değil başka bölgedeki aktörlere de hatırlatmış oluyor.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Teşekkür ederim.
Sağ olunuz. Siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler Yeni Gün'de.
Sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Spor yazarı Hasan Ötgün stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hasan Ötgün, hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk.
Evet, sporda yaşanan gelişmeleri basketbolla başlayalım. Avrupa Bayanlar Basketbol Şampiyonası devam ediyor. Türk milli takımı elendi ama.
Ne yazık ki elendik, evet.
Bakalım şampiyonada neler oluyor, sizden alalım bilgilerimizi.
Evet, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup maçları tamamlandı. C grubunda mücadele ettik biz. İtalya ve Slovenya'ya yenilince gruptan çıkma şansımızı da yitirmiştik. Son maçta Macaristan'ı yendik. Bize bir teselli oldu ama elendik. Ki o Macaristan grubundan lider olarak çıktı. Maalesef potanın perileri bizi üzdü. Daha iyi bir sonuç bekliyorduk. Şimdi tabii ki şampiyona devam ediyor. Biz yokuz. O ayrı bir konu. A grubunda İspanya, C grubunda B grubunda Fransa, C grubunda Macaristan, ki son maçımızda biraz önce söyledim Macaristan'ı yenmiştik. D grubunda da Sırbistan lider olarak çıktılar. Gruplarında ikinci ve üçüncü olan Büyük Britanya, Letonya, İsveç, Karadağ, İtalya, Slovenya, Belçika, Rusya çeyrek final elemesi oynamaya hak kazanmışlardı. Dün iki karşılaşma oynandı. İsveç, Letonya'yı 77-62 yendi. Büyük Britanya'da Karadağ'ı 92-71 yenerek çeyrek final oynamaya hak kazandılar. Bu sonuçlardan sonra Sırbistan, İsveç'te Büyük Britanya'da Macaristan'la eşleşti çeyrek finalde. Şimdi bugün İtalya ile Rusya oynayacak. Belçika ile de Slovenya karşılaşacak. Bu maçların galibi de İspanya ve Fransa'nın rakipleri olacak. Avrupa Bayanlar Basketbol Şampiyonası'nda Son durum bu ama ne yazık ki biz elendik maalesef. Basketbol takımı baş antrenörü Ceyhun Yıldızdoğlu'nun son Macaristan maçından sonra açıklamaları oldu. Şunları söyledi Yıldızoğlu. Bu turnuvadan ülkemiz adına çok iyi dersler çıkartıp gelecek yıllar için hem altyapıda hem de üst yapıda büyük reformlar yapabilirsek buranın tatlı bir anı olarak kalacağını düşünüyorum. Türkiye Ligi'nde oynayan yabancı sayısı çok azdı. Gittikçe yükselen bir yabancı sayısı var. Çocuklar kulüplerinde yeterince sorumluluk alamıyor. Bence burası çok önemli bir açıklama.
Evet.
Yani yabancı oyuncuların özellikle kulüplerde fazla olmasından dolayı kendi çocuklarımızın kulüplerde fazla yer alıp oynayamamasından dolayı milli takımda da başarılı olamadıklarının bir ifadesi bu.
Her branşta aynı tartışma yapılıyor.
Her branşta maalesef aynı tartışmayı yapıyoruz. Evet. Yani gerek basketbolda, gerek futbolda, gerek voleybolda. Ama dünyada da bu böyle. Ne yazık ki yabancı oyuncular her zaman kulüplerde yer buluyorlar. Bahane mi? Bahanenin bir parçası olabilir. Ama derinine inip düşününce de gerçekten kendi takımında bile doğru dürüst oynama şansı bulamayan bir oyuncunun milli takıma, üst düzey bir takıma gittiğinde çok fazla başarılı olmasını beklemek ne derece mantıklı olur onu da bilemiyorum doğrusu.
Belki başka bir düzenleme mi getirmek gerekiyor?
Altyapıya çok önem vermek lazım. Altyapıdan yani sadece tabii basketbol olarak değil diğer branşlar da dahil. Kaliteli ve yeterli oyuncu yetiştirip de üst yapıya onları monte ettiğiniz takdirde belki de dışarıdan oyuncu alma ihtiyacınız azalacak.
Hı hı.
Yani Türkiye'nin bunu yani sadece basketbolda değil tabii futbolda, voleybolda, diğer bireysel veya takım sporlarında kesinlikle yapması gerekir diye düşünüyorum. Özellikle de futbolda.
Evet.
Yani transfer mevsimi yaşıyoruz işte biliyorsunuz.
Yine pek çok yabancı futbolcunun
adı geçiyor. Yine yabancı futbolcuların adının karşılığında o bol sıfırlı rakamlar var.
Hı hı.
Yani şöyle bir düşünüyorsunuz. Geçtiğimiz yıllarda yapılan transferleri göz önüne getiriyorsunuz. O kadar fazla paralar verilerek getirilen oyuncuların ne derecede başarılı olduğunu düşünüyorsunuz. Yani bir kandırmaca zaman zaman devam ediyor. Ben öyle diyorum. Ha bunların içerisinde başarılı olanlar yok mu? Elbette var. Yani ama ona da bir kota getirmek lazım. Bunu mesela Avrupa futbolunda ileri gitmiş olan ne bileyim işte bir İspanya, bir İtalya, bir Fransa belki uyguluyor. Yani bizde de onun uygulanması lazım. Her elini kolunu sallayan yabancı oyuncunun transfer edilmemesi gerekir. Yani en azından işte kendi milli takımına şu kadar kez yer alması, şu yaşın üzerinde olmaması gibi aklıma gelen ilk şeyler bunlar. Ama bizde yani yabancı transferi olsun diye zaman zaman bir sürü oyuncu transfer ediliyor ve bunlarda da hüsrana uğranıyor. Ama biraz önce dediğim gibi başarılı olanlar yok mu? Var işte Fenerbahçe bir Alex geldi, Galatasaray bir Hacı geldi. Beşiktaş'a keza öyle çok başarılı olan işte Kuvvetçi gibi oyuncular geldi.
Hı hı.
Bunlara verilen paralar bir derece. Yani evet onlar futbolun bir yerde süsü, bir yerde vitrini. Ama sırf yabancı oyuncu alacağız diye yani çok ne olduğu belli olmayan, başarılı olup olmayacağı bilinmeyen kişilere de getirmek veya artık futbolunu son demine gelmiş yani Türkiye'den de bir hani tabiri caizse pastanın kreması bir kaymak şeklinde son parayı alıp da kenara çekilim düşüncesinde olan oyuncuları da getirmemek gerekir diye düşünüyorum.
Evet, evet. Ne yapalım? A milli kadın basketbol takımımıza bundan sonraki karşılaşmalarda başarılar diliyorum.
Bu arada voleybolda da A milli kadın ve erkek takımlarının bu hafta final heyecanları var. Şöyle ki A milli voleybol takımı Çin'in Nanning kentinde 3-7 Temmuz tarihlerine yani yarın başlıyor. Düzenlenecek Uluslar Ligi final etapında A grubunda Çin ve İtalya ile karşılaşacak. 3 Temmuz çarşamba 14.30'da Çin'le oynuyoruz. 4 Temmuz perşembe günü de 14.30'da yine İtalya ile oynayacağız. Final etapında gruplarını ilk iki sırada bitirecek takımlar yarı finale yükselecekler. Bayan takımımıza başarılar dileyelim. Erkek voleybol takımımız ise onlar da nerede oynayacaklar? Slovenya'da 3-7 Temmuz tarihlerinde, aynı tarihlerde Challenger Kupası'nı Şili ve Slovenya ile A grubunda mücadele ediyorlar. 4 Temmuz Perşembe günü 21.30'da Şili ile oynayacaklar. 5 Temmuz Cuma günü de 21.30'da ev sahibi Slovenya ile karşılaşacaklar. Hı hı. Gruplarında ilk ikiyi aran takımlar bir üst tura çıkacaklar. Her iki milli takıma da başarılarımızı iletelim bu arada.
Evet, şimdi aslında biraz futbolu da konuşmaya başladık transferlerle birlikte. Yine
futbol heyecan devam ediyor, devam zaten edelim, bitmedi. Tabii. Yani özellikle gece yarıları heyecan futbolda devam ediyor. Nasıl derseniz, takip eden futbol severler zaten biliyordur. Copa America devam ediyor. Bu akşam, yani salıyı çarşambaya bağlayan gece mi denir ona, saat 3.30'da çarşamba gününün ilk saatleri diyelim.
Evet.
TRT Spor'dan da canlı yayınlanacak. Brezilya-Arjantin maçı var Copa Amerika'da. Gerçekten önemli bir karşılaşma. Yani dünya futbolunun iki tane büyük devi bu akşam sabaha karşı, daha doğrusu öyle söyleyelim, dev mücadelede sahne alacaklar. Yani uykusuz bir gece geçirecek futbol severler. ben de izlemeyi düşünüyorum bu arada. Yani belki de sabahın o gün ışıkları ardında maç bitecek, artık bir daha yatmayız herhalde. Ama gerçekten sonucu merakla beklenen bir yarı final karşılaşması. Bu arada Brezilya ev sahibi, 8 kez bu kupayı kazanan bir takım. Arjantin'de de şöyle bir özellik var. Özellikle Lionel Messi, hani dünyanın en büyük futbolcuları arasında ilk üçe sayılan bir oyuncu, belki de bir numarada olan bir oyuncu, hiçbir zaman Arjantin milli takımında madalya kazanan bir oyuncu değil. Bu turnuvada onu gerçekleştirmeye çalışan bir oyuncu Messi de. Bakalım nasıl olacak, nasıl bir sonuç çıkacak? Kazanan finalist olacak. Hı hı. İki testiden biri kırılacak, bu meşhur atasözü.
Evet.
Öbür yarı final maçında da yarın yine çarşambadan perşembeye dönüş saat 3.30'da Şili ile Peru karşılaşacak. Ve oradan da çıkacak final maçında yarı finalist de bakalım kim olacak? Arjantin mi, Brezilya mı, Şili mi, Peru mu? Bu dört takımdan biri şampiyonada ipi göğüsleyecek ki bu en eski futbol organizasyonu gerçekten merakla izleniyor. Dediğim gibi futbol heyecanı devam ediyor. Evet. Sadece burada mı devam ediyor futbol heyecanı? Hı hı. Bir de hani bayanlar şikayet ediyor ya erkeklerin futbol seyretmesine, ama bayanlarda da Dünya Kupası var.
Ya, evet.
Yani bayanlarda da Dünya Kupası var. Ve Fransa'da oynanıyor Dünya Kupası. Bugün 22'de İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri yarı finalde karşı karşıya geliyor. Yarın Hollanda ile İsveç karşılaşacak yarı finalde. Buradan galip gelen takımlar 7 Temmuz Pazar günü final oynuyor. Gerçekten zaman zaman izleme fırsatını ben de buluyorum. Yani hani hep derler ya, futbol erkek oyunudur. Ama bayanlar futbolun gerçekten erkek oyunu olmadığını gösteriyorlar çimlerin üzerinde. 24 ülkenin katıldığı bir organizasyondu bu. İşte 4 takıma düştü. Yarı finalistler belli oldu. Bakalım finali kim oynayacak? Bu arada dediğim gibi futbol heyecanı sadece erkeklerde değil, bayanlarda da devam ediyor. Onu da belirtelim yani.
En çok futbol severlerin işine yarıyor demek ki bu. Onlar zevkli karşılaşmalar izliyorlar. Umarız keyif almaya da devam ederler.
Wimbledon başladı bu
biraz
arada.
Biraz da tenisten devam edelim.
Evet, yani Çim Kort'ta oynanan tek Grand Slam turnuvası Wimbledon, biliyorsunuz. Dün başladı. Bütün gözler 8 şampiyonlukta elinde tuttu rekoru geliştirmeyi hedefleyen Federer'de, ünvanını korumaya çalışan Djokovic'te ve 2010'dan bu yana şampiyonluk kovalayan Nadal'da olacak. Eğer Federer 5 maç daha kazanırsa tarih yazacak. ilk kez 1877 yılında düzenlenen bu turnuvada bu arada 38 milyon sterlin ödül dağıtılacak. Bunu açıkladılar. Ben şu anda Türk lirası olarak ne kadar yaptığını hesaplayamadım. Tabii de makine lazım, çarpmak lazım. İnanılmaz bir turnuva. Öyle. Gerçekten büyük paraların verildiği, döndüğü bir turnuva. 13 Temmuz'da tek kadınlar, 14 Temmuz'da da tek erkekler finaliyle sona erecek ve şampiyon olanlar 2 milyon 350 bin sterlin para ödülü kazanacakmış.
Evet, evet. Gerçekten, hesap yapması zor gerçekten.
Gerçekten büyük bir para. Bu arada dün oynanan karşılaşmada 15 yaşındaki Cory Graf 5 şampiyonluğu bulunan bu turnuvada Venus Williams'ı 2-0 yendi ki çok büyük bir sürpriz oldu bu. Yani dünya sıralamasında 313. olan Cory Graf'ın bu galibiyeti gerçekten tüm dikkatleri üzerine çekti. Şöyle bir not var. 1996'dan bu yana maç kazanan en genç tenisçi unvanı da kazandı bu arada. Onu da belirtelim.
Evet, güzel karşılaşmalar var spor severlere. Keyifli.
Yani basketbol ve futboldan uzaklaşmak isteyenlerin Wimbledon'a yönelmesi var bu arada. Tenis turnuvasına güzel maçlar oluyor, onu da söyleyelim.
Peki, haberler böyleydi spor dünyasından. Çok teşekkür ediyoruz
ben programımıza teşekkür ederim.
Katıldığınız için. Spor yazarı Hasan Ötgün konuğumuzdu.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Sayın dinleyiciler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığına gelince hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerden başlayarak 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Beklenen bazı sıcaklıklarsa şöyle. Ankara az bulutlu 32, İstanbul az bulutlu 31, İzmir az bulutlu ve açık 35, Erzurum az bulutlu 27, Amsterdam parçalı bulutlu 20, Atina açık 31, Bağdat sıcak 43, Berlin parçalı bulutlu 21, Paris parçalı bulutlu 26, Roma açık 31, Saraybosna parçalı bulutlu 31, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Londra parçalı bulutlu 21, Moskova az bulutlu 22, Lefkoşa sıcak 37, Madrid sıcak 35, Mekke sıcak 43, New York az bulutlu 29, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç hattımızda bizi bekliyor. Olcay Kıraç, merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
İyi, teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bize neler aktaracaksınız?
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bombanın gündemine füze kazası damgasını vurdu. Gerçekten hiç beklenmedik. Ama aynı zamanda adanın hangi coğrafyada olduğunu, nasıl tehlikeli bir coğrafyada yaşadığını bütün çıplaklığıyla gözler önüne seren bir olay yaşandı. Bir gece önce, hemen gece yarısını yarım saat geçe, başkent Lefkoşa'nın hemen üstünde Beşparmak Dağları'nın eteklerinde bir seri patlama sesi duyuldu. Önce kimse anlamadı ne olduğunu, gök gürültüsü mü acaba, bir yerde küçük bir patlama mı oldu, yangın mı var? Bütün bu söylentiler, bu ihtimaller değerlendirilirken birkaç dakika içerisinde gerçek ortaya çıktı. Lefkoşa ile Girne arasındaki Taşkent köyünün hemen önünde boş bir arazide önce yangın çıktığı görüldü. Yangının sebebi ise buraya düşen bir S-200 füzesiydi. Füze havada patlamıştı ve asıl büyük parçası, özellikle motoruna ait kuyruk parçası Taşkent köyünün yalnızca birkaç yüz metre önüne düşmüştü. İlk önce akla gelen şey yaklaşık 150-200 metrelik bir alana yayılan parçalar ve onların yarattığı yangın köyün hemen dışındaydı ve büyük bir facianın eşiğinden dönülmüştü. Gerçekten Taşkent faciayı kıl payı atlatmıştı. Gece ilerledikçe olayın ayrıntıları da yavaş yavaş ortaya çıktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı geldi olay yerine. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım geldi. Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Sayın Tuğgeneral Tevfik Algan geldi. Dışişleri Bakanı Kudret Özersay geldi. Bütün yetkililer oradaydı. Yapılan görüşmeler, incelemeler, bulunan parçaların üzerindeki işaretler bunun Rus yapımı bir savunma füzesi olduğu yönündeydi ki sabah saatlerinde acil olarak toplanan Bakanlar Kurulu'nun ardından yapılan açıklamalarda bu şüpheleri doğruladı. Bakanlar Kurulu'nun ardından yapılan açıklamada Başbakan Ersin Tatar, Suriye'den savunma amacıyla İsrail uçaklarına yönelik olarak atılan bir S-200 füzesinin hedefinin ıskalamasının ardından başıboş bir şekilde uçup menzilini tamamladığında Lefkoşa semalarında havada kendi kendini imha ettiği yolundaydı. Ersin Tatar çok korkulacak bir şey olmadığını, abartılacak bir şey de olmadığını ancak coğrafya dolayısıyla hani böyle bir şeyin Kıbrıslıların başına geldiğini vurguladı. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da ilgili tüm ülkelerin büyükelçileriyle görüştüklerini, bilgi almaya çalıştıklarını ve bunun sonucunda orada patlayan şeyin bir S-200 füzesi olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Kudret Özersay'ın verdiği bilgiye göre S-200 füzesi İsrail'in Suriye'deki bazı noktaları bombalaması üzerine savunma sistemlerinin seri atışa geçmiş olduğu ve bunlardan bir tanesinin de hedefi olan uçağı ıskaladıktan sonra menzilini bitirene kadar uçtuğunu ve en sonunda da menzilini tamamladığında havada imha prosedürünü başlatarak parçalara ayrıldığı yolundaydı. Zaten yüksek irtifada patladığını hemen parçaların yayılma alanından da anlayabildik. Çünkü Taşkent köyüne neredeyse 20 kilometre mesafedeki Değirmenlik köyü yakınlarında da yine füzeye ait olduğu düşünülen parçalar bulundu. 6 kilometre batısında hemen Dikmen köyü civarında yine parçaları bulundu. Bu da oldukça yüksek irtifada patladığını gösteriyordu. Ama bir kez daha vurgulamak gerek, gerçekten Taşkent köyünün açığına düştü ama yalnızca birkaç yüz metre açığındaydı. Burada can ve mal kaybına yol açabilirdi. Bu da günün tesellisi oldu. Tabii akla ilk gelen soru bu düşen füzenin üzerinde taşıdığı şeyler, yayabileceği potansiyel kimyasal ya da ya radyoaktif ya da biyolojik tehlikelerdi. Türkiye'den de hemen bir AFAD ekibi geldi ve AFAD ekibi yaptığı incelemeler sonunda herhangi bir kimyasal ize, biyolojik ize rastlamadığını açıkladı. Biz de gece boyunca bu patlama alanında görevliydik ve gerçekten korkutucu bir görüntü vardı. Bütün Kıbrıslı Türklerin kafasında ilk olarak şu cümle oluştu. Evet, burası Orta Doğu. Gerçekten de dünyanın en çok kaynayan noktalarından biri olan Orta Doğu'nun yalnızca 200 metre batısında, Akdeniz'in ortasında güç savaşlarının yaşandığı bir yerde bulunan güzel ada Kıbrıs, gerçekten de Sayın Ersin Tatar'ın da konuşmasında belirttiği gibi, Sayın Akıncı'nın da konuşmasında belirttiği gibi Orta Doğu'daki bu gelişmelerden kendisine düşen payı da başıboş gezen bir S-200'si olarak almış oldu. Tabii ilerleyen günlerde soruşturma derinleştirilecektir ve dileyelim ki bu S-200 kazası gerçekten de anlatıldığı gibi basit olsun. Açıklaması bu şekilde basit olsun. Yetkililer mutlaka bunları ilgili ülkelerle, ilgili birimlerle, askeri yetkililerle değerlendirmeyi sürdürecektir. Ama gerçekten çok sıra dışı bir olay. Suriye'deki bir mevziden atılan bir S-200 füzesinin neredeyse 250 kilometreden daha uzun bir yolu kat etmesi ve tam da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkentinin göbeğinde bir yerde herhangi birine Allah'tan zarar vermeden havada imha olmuş olması. Dileyelim ki bu olaylar bir daha cereyan etmez ama özellikle Kıbrıs'ın, Kıbrıs adasının bulunduğu jeopolitik kolun nedeniyle Orta Doğu'daki bu gelişmelerden yalıtık olması zaten düşünülemez. Ama dileyelim ki Orta Doğu'daki bu ateş çemberi içerisinde Kıbrıs adası barışın sembolü olarak, istikrarın sembolü olarak bölgeye de katkıda bulunsun. Bölgenin gelecekteki barış dolu günleri için örnek teşkil etsin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu haftanın aslında tek gündemi ve en önemli gündemi böyleydi.
Olcay Kıraç, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç hattımızdaydı.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Orsam Suriye Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Biraz önce TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gündemini aktarırken tek bir gündem maddemiz var aslında dedi. Suriye'den gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Lefkoşa yakınına gelen, düşen S-200 füzesi. Nasıl değerlendireceksiniz bu olayı?
Yani Olcay Kıraç ifade etti, hani Kıbrıs'ın jeopolitik önemi, Orta Doğu'daki bu çatışmalardan kendini soyutlayamaması bu işin bir tarafı, ama diğer taraftan Doğu Akdeniz meselesi artık belki dünya uluslararası politika gündeminde öne çıkan bir çatışma alanı olarak, bir rekabet alanı olarak karşımıza çıkıyor. Kıbrıs bu işin merkezinde yer alıyor. Biliyorsunuz bölgede keşfedilen doğalgaz rezervleri, bunların nasıl transfer edileceği, hangi ülkeler üzerinden transfer edileceği bu bölgedeki ittifak sistemini de etkiliyor. İşin bir tarafında şu anda Türkiye ve Kuzey Kıbrıs yer alırken karşı kamp biraz daha kalabalık. Ne yazık ki işte Mısır, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, hatta bu ülkelere Amerika başta olmak üzere Batı'nın da destek verdiği bir yeni ittifak sistemiyle karşı karşıyayız. Burada gerginlik giderek artacak. Bu yaşanan olay, bu artan Doğu Akdeniz rekabetinin bir sonucu mu? Yoksa gerçekten sadece Suriye'deki iç savaşın bir yansıması mı? Bunu çok net söylemek mümkün değil. Yani şu anda Kıbrıslı yetkililer de, Kuzey Kıbrıslı yetkililer de bu konuda araştırmaların sürdüğünü ifade ediyor. Ama her halükarda artık bu meselelerin, Suriye meselesinin Doğu Akdeniz meselesiyle ne kadar iç içe geçtiğini göstermesi açısından çok kritik bir gelişme diye düşünüyorum. Bir kere coğrafya çok iç içe geçmiş durumda. Bunun ötesinde Rusya'nın şu anda Suriye'deki varlığı, orada Tartus'ta, Hmeymim'de, yani Doğu Akdeniz'in köşe başında iki tane deniz ve hava üssünü en az 50 yıllığına elde etmiş olması, buradaki enerji oyununun, rekabetinin ne kadar kızışacağının bir göstergesi. Kıbrıs kendini ne yazık ki bundan soyutlayamayacak bu işin merkezindeki ülkelerden biri olarak. Bu S-200 meselesine ilişkin olarak tabii iddialar, biraz önce Olcay Kıraç'ın ifade ettiği gibi, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Suriye içerisinde düzenlemeye çalıştığı bir operasyon sırasında Suriye hava savunma sistemlerinin aktive olması ve karşılık vermesi ve bir tanesinin de işte bir serseri füze olarak Kıbrıs'a düşmesi. Bu en muhtemel senaryo, yani görünen senaryo bu. Muhtemeldir ki bu da doğru olan bir senaryo. Bu bile
işin ne kadar karmaşık olduğunu gösteriyor. Ama bir diğer ihtimal özellikle İsrail'in elektronik harp sistemleri konusuna gelmiş olduğu aşamayı değerlendirdiğimizde bu füze savunma sistemlerinin doğrudan Kıbrıs'a düşmesi konusunda bir yönlendirme yapmış olabileceği konusunda da bir açıkçası şüphe söz konusu. Biliyorsunuz aylar öncesinde yine Rus uçağının ve İsrail uçaklarının birbirine paralel şekilde Suriye semalarında uçtuğu bir sırada, Akdeniz, Doğu Akdeniz'de uçtuğu sırada Suriye hava savunma sistemleri yine ateşlenmişti ve yine bir yanıltmayla bizzat Rusların ürettiği savunma sistemleriyle müttefiki Suriye güçleri Rus uçağını vurmuş ve Rus askerleri hayatını kaybetmişti. İsrail burada bir yanıltma yapmıştı. Bu tür senaryolar mümkün. Bunun örneğini daha önce gördük. Dolayısıyla buradaki şüphe dediğim gibi acaba İsrail burada bir yönlendirme yapmış olabilir mi? İkincisi acaba Suriye tarafı ki biliyorsunuz şu anda İdlib üzerinde Türkiye ile Suriye arasında artan bir gerginlik söz konusu. Acaba bu gerginliğin bir yansıması olarak bir mesaj mı verilmek isteniyor? Türkiye'nin burada hayati çıkarları var. Kuzey Kıbrıs bizim işte yavru vatan diyoruz. Buraya dönük doğrudan Türkiye'yi hedef alacak bir saldırı, bilinçli bir saldırı olmuş olabilir mi? İhtimalleri de işin bir tarafı. Ama dediğim gibi en iyimser senaryoyu ki muhtemel senaryodur dikkate aldığımızda bile Doğu Akdeniz'de ve bu işin merkezinde yer alan Kıbrıs'ta gerginliğin bu artan rekabetten Kıbrıs'ın da payını alacağı açıkçası anlaşılıyor. Türkiye tabii bu işin arkasında yer alacaktır. Kuzey Kıbrıs'taki oranın garantör ülkesi olarak Türkiye Doğu Akdeniz rekabetinde her ne kadar şu anda karşı ittifak karşısında yalnız kalmış gibi olsa da son attığı hamlelerle bölgesel bir güç olarak bu ittifakın karşısında duracağını gösteriyor. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs'a yapılacak her müdahale kendisine yapılmış olarak algılayacaktır. Son dönemde biliyorsunuz yeni bir sondaj gemimiz de Türk Deniz Kuvvetleri'nin eşliğinde ve Türk Hava Kuvvetleri'nin koruması altında bölgede sondaj çalışmalarına başladı. Yani Doğu Akdeniz giderek kızışıyor, yeni rekabet alanı olacak. Bu Orta Doğu'daki Suriye'deki mücadeleyle İsrail-Filistin meselesiyle çok iç içe geçmiş bir mesele olarak önümüzdeki dönemde karşımıza çıkacak. Bu noktada tabii Türkiye nerede yer alacak? Bu Türk-Amerikan ilişkileri nereye gidecek? Türk-Rusya ilişkileri nereye gidecek? Bunlar çok belirleyici olacak gibi gözüküyor ama şu anda yaşanan krize bağlı olarak Türkiye bu noktada şu anda sanki biraz önce bahsettiğim ittifaka karşı yalnız bir pozisyonda ama bölgesel bir güç olarak da kendi çıkarlarını koruma noktasında kararlı bir güç olarak bölgede varlık gösteriyor.
Evet, Türkiye-Amerika ilişkileri nereye gidecek? Türkiye-Rusya ilişkileri nereye gidecek? Aslında geçtiğimiz hafta G20 zirvesinde en çok konuşulan, tartışılan konulardan biriydi. Hem Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le. Rusya Türk-Rusya görüşmesini konuşarak başlayalım. Orada İdlib başlığı çok önemli. Sizin de biraz önce İdlib'in altını çizdiğiniz gibi. Orada Türk gözlem noktalarına saldırılar var. Ve bununla ilgili görüşmelerin yapıldığı belirtiliyor. Nasıl değerlendireceksiniz İdlib'deki son durumu?
Yani şöyle başlayalım isterseniz. İdlib konusunda Türkiye'nin ciddi hassasiyetleri var. 4 milyona yakın sivil var. Türkiye'ye dönük bir göç dalgasından kaygı duyuyor Ankara. Bunun ötesinde bölgede Türkiye'nin yakın müttefikleri var. Bunlara dönük bir saldırı. Dolayısıyla Türkiye'nin bölgedeki nüfuzunu kaybetmesi bir kaygı konusu. Buna binaen Rusya ile bir inisiyatif geliştirildi. Soçi Anlaşması kapsamında bir ateşkes rejimi oluşturuldu. Ama rejim sürekli bu ateşkes rejimini ihlal etti. Rusya'nın da buradaki iddiası siz de işte radikal unsurları temizleyecektiniz ama temizlemediniz. Tersine radikal unsurlar güçleniyor gibi bir argümanla operasyonu başlattı. Türkiye tabii bu noktada bir geri adım atmadı. Konu çünkü yaşamsal. Hatta Türk gözlem noktaları vuruldu dediğiniz gibi. Burada rejimin beklentisi veya vermek istediği mesaj Türkiye'ye, Türk ordusuna geliyoruz, çekil buradan mesajıydı. Ama Türk ordusu çok tersi bir karşılık verdi. Buradan çekilmeyeceğim, tersine buradaki varlığımı güçlendiriyorum yanıtı verdi. Saldırıların hemen ertesinde bölgeye dönük Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni sevkiyatlar yaptığına şahit olduk. Bölgedeki gözlem noktalarımız daha güçlü korumalarla güçlendirildi. Dolayısıyla Türkiye'de Türkiye'nin İdlib'de Rusya'ya ve rejime verdiği mesaj, biz burada hiç çekilmiyoruz. Eğer burayı askeri yollarla ele geçirme konusunda kararlıysan bunun senin açısından maliyeti çok ağır olur. Bu iş diğer bölgelerde yaptığın operasyonlar kadar kolay değil mesajıydı ve son haftalarda yaşanan gelişmeler de bunu gösteriyor. Operasyon başlayalı ayı geçti ama rejim güçleri hiçbir ilerleme kaydedemedi. Onun ötesinde çok ağır kayıplar veriyorlar şu anda. İşte yüzlere varan yüzlerce rejim askeri bu operasyonlarda hayatını kaybediyor. Rusya'nın ağır hava saldırılarına rağmen, hava saldırıları tabii ki sivil halkı korkuttu ve 300 bine yakın İdlib'ti şu anda Türkiye sınırlarına doğru akın etmiş durumda. Türkiye bu insanların Türkiye'ye geçişine şu anda izin vermiyor. Mümkünse bunları Suriye içerisinde karşılayıp ihtiyaçlarını orada giderme çabası içerisinde. İlgili kurumlar bu noktada çaba sarf ediyor ama tabii Rusya burada daha da fazla sivil alanları, hastaneleri bombalayarak Türkiye üzerindeki baskıyı arttırma amacı içerisinde. İdlib her zaman Rusya açısından bir manivele ola geldi. Türkiye ile Rusya arasında ne zaman bir sıkıntı yaşansa hemen İdlib kartını oynadılar. Dolayısıyla bu İdlib operasyonu iki taraf arasında nerede bir sorun yaşanıyor sorusunu gündeme getirdi. Acaba S-400'ler konusunda bir sıkıntı yaşanıyor, bu kilidi açmak için mi İdlib kartını oynuyor? Ama gözüktüğü kadarıyla işte en üst ağızdan Türk yetkililerinin yaptığı açıklamalar S-400 konusunda bir sıkıntı yaşanmadı. Hatta birkaç gün içerisinde belki teslimatın artık başlayacağı yönünde. Dolayısıyla burada akla gelen senaryo muhtemelen Rusya'nın hem rejim baskısına artık dayanamıyor olması. Çünkü rejim İdlib konusunda askeri çözümü hep önceledi, istekliydi, Soçi Anlaşması'na desteklemedi. Belki o baskıyı artık direnemiyor. İkincisi, Rus üslerine dönük muhalif bölgelerden bazı saldırılar oldu. Rusya bu saldırıların istenirse Türkiye tarafından engellenebileceği algısına sahip. Ama tabii Türkiye oradaki radikal unsurlar üzerinde tam bir kontrole sahip değil. Diğer unsurlar bile, sonuçta bu gruplar, yüzlerce grup, onlarca gruptan bahsediyoruz. Türkiye etkisine açık ama %100 kontrolü altında olmayan, bağımsız hareket edebilen gruplar. Rus algısıyla işte bunları Türkiye engellemiyor. O yüzden sen yapmıyorsan ben bunu yaparım veya daha fazla sorumluluk al ve bu saldırıları önle mesajı verebilmek için bu operasyonu başlattı gibi gözüküyor. Ama dikkat edersek ne Rusya ne Türkiye bu karşılıklı güç gösterisinde sınırları aşmıyorlar. Çünkü daha üst düzeyde ortak çıkarlar var. İşte S-400 dedik, enerji işbirliği, nükleer enerji, ikili ticaret meselesi, Karadeniz. Rusya'nın NATO içerisinde bir çatlak yaratma arayışı çerçevesinde Türkiye'yi yanında tutma arayışı ve en önemlisi tabii Suriye'de siyasi çözüm. Ruslar artık siyasi çözüme ulaşmak istiyor ve Türkiye olmadan bu mümkün değil. Muhaliflerin garantörü barış doğaldır ki iki taraf arasında olur ve bu karşı tarafın garantörü Türkiye. Dolayısıyla Türkiye'yi yanında tutmak istiyor ve müzakere masasını yıkıp gitmek istemiyor. Bütün bu karşılıklı halen ortak çıkar alanları Rusları Türkiye'nin İdlib'deki çıkarlarını tamamen göz ardı etmemesine neden oluyor. En önemli konu tabii Türk ve Rus kurumları, liderleri arasındaki diplomasi kanallarının açık olması. İşte sizin ifade ettiğiniz gibi G20 zirvesinde Putin'le Erdoğan ile görüştü. Burada İdlib konusu ele alındı. Onun dışında Türk Genelkurmay Başkanı ve Rus Genelkurmay Başkanı yine bir görüşme gerçekleştirdiler. İdlib'i ele aldılar. Bu iletişim kanallarının açık olması yine gerginliği düşürme noktasında önemli. Dolayısıyla ben İdlib'deki gerginliğin kapsamlı bir operasyona dönüşmeden, İdlib'in tamamını hedef alan ve çok ağır bir insani krize yol açmadan sonlanacağı yönünde. Batı'nın buradaki pozisyonu da önemli. Amerika ile birçok konuda anlaşamıyoruz. Suriye özelinde de aynı şekilde ama İdlib'de veya Suriye'de siyasi çözüm konusunda Amerika ile paralel bir pozisyona sahibiz. Trump da açıklamalarıyla İdlib konusunda Türkiye'nin pozisyonunu destekleyen açıklamalar yaptı. Hatta işte Trump'ın Putin'e take it easy, yani biraz ağırdan al, sakin ol İdlib konusunda gibi bir telkinde bulunduğu da yine basına yansıdı. Batı'nın da bu konudaki İdlib konusundaki hassasiyeti bizim elimizi biraz güçlendiriyor açıkçası. Bu da yine İdlib'deki statükonun korunması ve mevcut Türkiye'nin de verdiği destekle muhaliflerin rejim karşısında sağladığı askeri güç dengesinin korunacağı konusunda önemli bir veri diye düşünüyorum. Eğer İdlib'deki bu çatışmalar rejim açısından bir büyük askeri zaferle sonuçlanmaz ise bu siyasi çözümün önünü açabilir. Neden? Artık rejim sınırlarına ulaştığının farkına varacak. Askeri yollarla bir çözüme ulaşmasının mümkün olmadığını anlayacak. Bu da tabii onları daha fazla diyaloğa açık bir hale, taviz vermeye açık bir hale getirecek. O yüzden de bu İdlib'deki şu anki askeri mücadele çok kritik. Türkiye bu açılardan bütün imkanlarıyla İdlib'deki muhalefete desteğini sürdürüyor. Türkiye'nin buradaki muhalifleri koruması yani sadece muhalifleri ya da oradaki sivil halkı korumakla ilgili değil. Bu işin bir tarafı bu Türkiye'yi Suriye masasında tutacaktır ama diğer taraftan bizim YPG ile mücadelemizde de İdlib meselesi çok önemlidir. Çünkü İdlib'i koruyamayan bir Türkiye ne Afrin'de ne Fırat Kalkanı bölgesinde direnebilir. Bu da Türkiye'nin Suriye oyunundan dışlanması anlamına gelecektir. Dolayısıyla bizim için sınır hattı İdlib'tir. Orada eğer sınırı çekebilirse Türkiye, Suriye oyununda YPG ile mücadelesinde de güçlü bir aktör olarak çıkarlarını korumaya devam edecektir diye düşünüyorum.
Evet, bir de Membiç başlığı önemliydi. G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Membiç konusuna da değindi. Amerika'nın söz verdiği halde buradan çekilmediğini söyledi. Oradaki son durum nedir?
Yani ne yazık ki Münbiç konusunda hiçbir ilerleme kaydedilemiyor. Yani Amerika'nın herhalde buradaki taktiği tamamen oyalama, zaman kazanma, iyi polis kötü polis. Burada Trump iyi polisi oynuyor Türkiye açısından ama kurumlar açısından bakıldığında Kongre, CENTCOM, işte Pentagon, Savunma Bakanlığı, sahada Suriye politikasını yürüten aktörler açısından da kötü polis Türkiye konusunda. Beyaz Saray'la Dışişleri Bakanlığı'yla Münbiç konusunda bir hali hazırda yol haritası var. Ne yapılması gerektiği belli tarihlere tarihler eşliğinde belirlenmiş bir somut net yol haritası var ama hiçbir ilerleme kaydedilememiş durumda veya çok az ilerleme kaydedilmiş durumda. Şimdi buna paralel bir de biliyorsunuz güvenli bölge konusunda Fırat'ın doğusunda Türkiye-Suriye sınır hattında 30 ya da 10 neyse bir güvenli bölge oluşturulması müzakereleri devam ediyor. Yani Münbiç bizim için bir örnek teşkil edecekse yani Fırat'ın doğusundaki bu konuda da bir ilerleme, bir sonuca ulaşılmasına beklemek fazla iyimserlik olur gibi açıkçası. Türkiye Münbiç konusundaki taleplerini uzun zamandır dile getiriyor ama siyasilerden, Beyaz Saray'dan ne kadar Türkiye'yi tatmin eden, bizi kısa vadede biraz heyecana sevk eden açıklamalar gelse de pratiğe baktığımızda bunun çok fazla karşılığı olmadığını görüyoruz. Bu ki bu S-400 meselesinde de Trump gerçekten Türkiye'nin tezlerini savunan açıklamalar yaptı. Yani Obama dönemine yükledi sorumluluğu. Siz patriotları satmadınız, Türkiye'de mecburen alternatiflere yöneldi dedi. Bu tabii Türkiye tarafında belki yaptırımlar olsa bile acaba düşük düzeyde mi kalır gibi bir beklenti yarattı. Ama şunu görmek lazım. Amerika'daki sistem, işte oradaki karar alma süreçleri bir orada kontrol mekanizmaları var. Başkanın tabii ki inisiyatifi önemli ama kongre, kurumlar bir denge gözetilmiş karar alma mekanizmalarında. Dolayısıyla Trump her ne kadar samimi ya da değil, samimi bile olsa Türkiye'ye dönük yaptırımları veya bu Münbiç konusunda, Fırat'ın doğusu konusunda ne kadar Türkiye ile çalışmaya açık olsa bile bunları ne kadar hayata bir geçirebileceği konusunda ciddi şüpheler söz konusu. Dolayısıyla ben kısa vadede Suriye'de iki tarafın birlikte çalışabilmesi açısından çok olumlu bir adım beklentisi içerisinde değilim. Onu bırakın S-400'ler konusunda bile oluşan bu son olumlu havaya rağmen Amerika'daki özellikle kongredeki biraz Türkiye karşıtı havadan yola çıkarak yaptırımların her halükarda hayata geçirileceği konusunda bir düşüncem var. Ama Türkiye burada tabii ki S-400'ü alacaktır. Kendi ulusal çıkarlarını koruyor ama diğer taraftan Amerika'yı da göz ardı etmek istemiyor. Bunun Türkiye'ye dönük bir maliyeti var. Ekonomik ve savunma sanayisine dönük yaptırımlar. Türkiye bu konuda da olası riskleri minimize edecek şekilde diplomatik kanalları açık tutmaya çalışacaktır. Bizim buradaki temel dayanağımız Trump. Başkanlık diplomasisi çok etkili gözüküyor. Trump üzerinden Türkiye bu maliyetleri olabildiğince düşük tutmaya çalışacaktır. Diğer taraftan işte Türkiye'nin Suriye konusundaki tezlerini Amerikan kamuoyuna, kongresine ve askeri güvenlik bürokrasisinin de Amerika'daki muhataplarına çok yoğun bir diplomatik girişimle anlatması gerekiyor, ikna etmesi gerekiyor. Bu şekilde belki yaptırımlardan muaf olamayız ama bunu belki idare edilebilir bir seviyede tutabiliriz diye düşünüyorum. S-400'lerden geri dönüş artık söz konusu değil. Teknoloji transferi konusunda da Rusya'nın bazı tavizler verdiği anlaşılıyor. Bu konu Türkiye açısından biraz önce bahsettiğimiz Doğu Akdeniz, Suriye ve Irak kaynaklı, Orta Doğu kaynaklı güvenlik tehditleri bağlamında bizim için yaşamsal bir konuya dönüşmüştür.
Evet, Temmuz'da ve Ağustos'ta sanıyorum daha konuşacağız bu konuyu. Evet. Yeni gelişmelerle birlikte. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Orsam Suriye Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın yeni günde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni gün.